Ayrım 12.
Nadir Bey'in yazısı Cumhuriyet'ti. Asıl tehlike. İstilacı komünizm aymış asıl tehlike. Kudurmuş Alman faşizmi değil, Hitler'in ağzı. İlk gününden insanlığın baş belasından, komünizmden kurtaracağım dünyayı diye çıkmadı mı herif? Suat da, yok efendim para almazmış da. Parayı ne yapsın Nadir Nadi? Babasının aldıkları yeter. Deli midirler, serseri midirler? Daha da bindirecekti, Refik kalktı yavaşça. Hadi dedi Turgut'a, geç kalıyoruz. Nereye? Sinsi bir alay gözlerinde. Suat Hanım'la buluşacağız dedi Refik. Gitmişken söylerim bu dediklerini de. Bir de selam söyle. Gülüşerek kahveden ayrılıp divan yoluna çıktılar. Aşağı doğru konuşmadan yürüdüler bir süre. Sessiz bir beklenti içindeydi Turgut. Sultanahmet alanına kıvrılmışlardı ki, Ankara'ya gidiyorum ben dedi Refik. Oraya yerleşeceğim. Acı çökmüştü içine. Fakültede gizli gizli konuşup dertleşebildikleri tek yakını da gidiyordu demek. Fakülte? Turgut'un sorusunu duymamış gibi yürüdü bir süre. Yüksek ticaretin yanından inen yokuşun başına gelmişlerdi. Uzaktaki Marmara'ya baktı. Mülkrim'in Halillerle, Şemsettin hocalarla tarih yapacağım da ne olacak dedi. Hazreti Muhammed Uhud gazasına giderken atının yularını kim tuttu? Hazreti Hamza kılıcını çekince yanında sahabeden kim vardı? Acılıkla gülümsedi. Bıktım dedi. Bir şeyler olur sandım, biteceği yok. Ara sıra yaptıkları gibi yokuşun altındaki kadırga, kum kapı sokaklarına doğru sessizce yürümeye başladılar. İçindeki acı daha da yayılıyor gibiydi Turgut'un. Fakülteye geldiği ilk yıl tanışmış, uzun süre partili sanmıştı Refik'i. Öyle kapalı yanları vardı ki kuşku duymuştu bir arada. İçkici, meyhanelerde dolaşır. Babali dedikodularını hemen de günü gününe bilir. Yeni edebiyat çıkarken akşam sabah çevrelerindeydi. Onlar da yadırgamıyorlardı demek. Hasan Ali'leri, vasıfları tanımış daha önceleri. Doktor Hikmet'in yakınında bulunmuş. Saygıyla uzun uzun anlatır. Şiirleri ne yaptın? Sakladım dedi Turgut uyanır gibi. Getireyim mi? Yanıtlamadı Refik. Odun, kütük yığınlarının ardındaki ışıltılı denizi görünce durdu bir süre. Sorup durdular dedi polis de. Sende Nazım'ın şiirleri varmış diye. İrkilir gibi oldu Turgut. Benden mi kuşkulanıyor? Bir sessizlikten sonra anımsamış gibi yırtar atarsın dedi Refik, saklayamazsan. Yakalatma da. Acıktım ben. Bir şeyler alalım mı şuradan? Köşe bakkaldan kendi karnesiyle ekmek, helva, peynir aldı Refik. En sevdiği şeydi. Ara sıra böyle gezmeleri çıkınca yaptıkları gibi ilerideki kum kapı mendireğine yürüdüler. Denize serpilmiş kayalar üzerine oturup yemeğe koyuldular. Turgut acıkmamıştı. İsteksiz yiyordu. Çekinmesine yormuş olmalıydı. Korkma ye dedi Refik. Akşama patronlara yemeğe çağrılayım. Bitsin ekmek. Ses çıkarmadı Turgut. Sorsam mı? Kimmiş patron dedi. Zaten az konuşur. Bugün de dalgın gibi iyice. Sessiz görünümüyle görkemli, daha doğrusu kabadayı yapısı uyum içinde. Karşısındakinde saygılı bir çekingenlik yaratması bundan. Lamia diye bir kız da gezerdi fakültede bir zamanlar. O mu bıraktı bunu yoksa? Bırakır mı o kız? Bu boşlamıştır. Sımsıkı arkaya taranmış kara saçları, dalgın bakışlı ela gözleri, kemeri belirsiz biçimli burnuyla korsan gemiciye benziyor. Oysa yüzme bile bilmez, kavga dövüş de bilmez belki. Sen bilir misin? Mahallede dalaşırdık bir zamanlar. Halil iyi dövüşürmüş. Bıktım İstanbul'dan. İnanmamış gibi gülümseyerek baktı Turgut. Refik ağzına doldurduğu son helva parçasını çiğnerken çok severdim oysa dedi. Denizi kentleri severim. Ankaralıyım. Lise sona kadar Mersin'de okudum. Ablamın yanında. Sustu. Mersin'deki deniz nasıl diye düşündü Turgut. Böyle olabilir mi? Yeryüzünde bile yokmuş böyle. Sevdiği birinin hakkı yenmiş gibi geldi. Bir mi bütün denizler? Güneşin altında soluklanır gibi ağırdan ağıra kımıldayan maviliğe dalıp baktı bir süre. Duman savurarak giden gemiler, yabanıl ötüşmelerle oradan oraya koşuşan martılar, kıyıda sallanıp duran balıkçı tekneleri, uzakta Selimiye, Haydarpaşa, Kadıköy, bir tül ardında mor tümsekler gibi adalar, dizi dizi odun depolarında hızar vınlamaları, ara sıra çığlığı basarak geçip giden banliyö trenleri, Turgut'u 4 yılda İstanbul'dan çok İstanbul'u yapan tüm şeyler dökülüp saçılmış ortalığa. Ne yapacaksın Ankara'da? Bir süre gözleri denizde öylece kaldıktan sonra yeni duymuş gibi döndü. Ankara'da mı dedi. Gazetede çalışacağım. Sabah postasının Ankara bürosunda. Bir birinci paketi çıkarıp sigara yaktı. Turgut'a da uzattı. Almadı Turgut. Aynı dalgınlıkla kötü şey bu parasızlık dedi. Annemin ölüsü ortada kalıyordu. Şaşaladı Turgut. Annesi mi öldü bunun? Kaldıracak parayı güç bulduk. Annen mi dedin? Başını salladı Refik. Onun için Ankara'ya gittim dedi. Ağırdı zaten. Yıllardır çekiyordu. Kanser. Ağır bir sessizlikte denize bakıp kaldılar bir süre. Sormak istemiyordu Turgut, tutamadı. Baban yoktu değil mi? Gene bir duralamadan sonra ağırdan aldı Refik. Anımsamam bile dedi. Bizi annem büyüttü. Ablamla beni. Hademe'yi de öğretmen okulunda. Ablam öğretmen çıkınca Samsun'a yolladılar. Yanına aldı beni. Ünlü bir doktora kapıldı sonra. Namussuz, halk düşmanı bir herif. Kandırmış bunu evleneceğim diye metresi oldu. Kaç kez yemin ettim öldüreceğim diye. Son sınıftaydım lisede. Muayenehanede kırılmadık şey bırakmadım bir gün herif yokken girip. Bir de Macit vardı ikimiz. Yardımcım o da. Treni atlayıp Ankara'ya geldim annemin yanına. Sonra herif geldi Ankara'ya beni yakalattı. Yüksek yerlerde tanıdıkları var. Karakola çektirip öyle bir dövdürttü ki beni. Günlerce hastanede yattım. Anacığım bir deri bir kemik kaldı üzüntüden. Ağır ağır çekerek bitirdiği sigarasını orta baş parmakları arasından denize uçuruverdi. Bir duralamadan sonra aldı gene. Niye anlatıyorum sana bunları diyeceksin. Turgut ses çıkartmadı. Macit dedim ya, hani bana yardımcı, Rumeliliydi. Bütün çevre tütüncü. Macit'ten duydum enternasyoneli ilk kez. Kırlarda filan söylerdik gizli gizli. Burjuvazi, proletarya, komünist, işçi sınıfı, sınıf kavgası. Komintern varmış Moskova'da. Şefik Hüsnü varmış bizim büyüğümüz orada. Falan filan. Bütün bunların anlamını karakolda yediğim o acımasız dayan sızısıyla kavradım. Kavramak nesi? Ta içimde duydum. Paralı, kalantor bir deyyus köpek. Bir sözle devletin karakolunda gebertinceye kadar dövdürtmüştü beni. Devlet buydu işte. Bırakmazmış ya daha o orospu ablama bağışlamış beni. Öyle diyordu kuduz bir komiser yardımcısının yanında. O güne dek öğrendiklerim tatlı, yasak bir oyundu. Sevdiğimiz kişilerle aramızda gizli bir oyun. O gün anladım ki oyun filan değil öğrendiklerim tütüncülerden. Tam acı gerçeği yaşamın. Deniz kıyısına inip kumsalda yürümeye başlamışlardı. Ses çıkarmaktan korkuyor gibiydi Turgut. Keserse bir daha konuşmaz bu oğlan. Refik kafasında bir şeyleri toparlıyor gibi dalgın yürüyor. Kumlara eşeliyor gibiydi ayaklarıyla. Eğilip bir kayrak taşı aldı. Avucunda çevirip hoplatarak oynamaya başladı. Sizden epey önce geldim ben İstanbul'a dedi. Yoldaş arıyordum. Bir rastlantıyla Yusuf Silsüpür'ü tanımıştım Ankara'da. Yeni edebiyattan biliyorsun. Epey çevre buldum onun aracılığıyla. Nazım'ı tanıdım. Doktor Hikmet'i, Hasan Ali Ediz'i. Tutturmuşlar bir Nazım muhalefeti. Nedir ne değildir demeden harbiye tutuklaması ardından donanma. Alıp götürdüler iki Hikmet'i de. Hasan Ali'ler kaçacak delik arıyor. Bize de sinmek düştü. İçkiye o zaman alıştım. Reşat Fuat'la da içki masasında tanıştık. İyi içer o da. Doktor Hikmet ağzına komazdı. Devrimcinin gövdesi vakıf malıdır. Kendi mülkü değildir. Koruyacaksın onu. Sık sık dediği buydu onun. Doktorluğundan mı derdi, devrimciliğinden mi bilmem. Yoksa ölçüsüzlüğünden mi? Bazı düşünürüm de sızı duyarım içimde. Bize zorla hain dedirttiler Nazım için. En çok da bu Hasan Ali Ediz. Hain bir parti düşmanıymış Nazım. Dedik biz de. Partili olmuşuz ne yapacağız başka? Düşünüyorum bugün de kim hain, hain olmayan kim? Koyun belli değil, kurt belli değil diyor ya Ozan. Bize hain dedirttiler. Şimdi de Reşat Fuat partinin genel sekreteri biliyorsun. Dinamo Nazım'dan büyük Ozan'dır diyenleri azarlayıp paylıyor. Kendi anlattı. Supi taşlanı bir haşlamış. Bu saçmalıkları sürdürürseniz küllük kahvesinin dibine batar kalırsınız. Partiyi martiyi göremezsiniz. Parti Nazım'ı tutuyor bugün demiş. Gözleri dolmuş Supi'nin. Ağlayacak gibi olmuş. Reşat'ın dediği. Elindeki taşı denize atıp kaydırdı bir iki. O da saçma dedi. Bu Ozan ötekinden büyük dedi diye partiyi kapatacaksın adama. O da ağlayacak. Anlamsızca güldü. Saçma dedi. Her şey saçma geliyor bana. İrkilir gibi oldu Turgut. Salt bir yakınmanın değil, yitirmişliğin sesi bu. Isısını yitirmiş bu ses. Neyini koruyabilir artık? Bir şey yapıldığı yok ülkede dedi Turgut. Edebiyat, medebiyat, bir de böyle saçmalıklar. Parti dedikleri ne yapıyor ki? Bunları yapıyor işte dedi Refik aynı soğuk gülümsemeyle. Başka şey yapmasına da izin yok. Ağzından bir şey kaçırmış gibi sustu. Eğilip kayrak taşlar toplamaya başladı yerlerden. İzin mi yokmuş? İkircikli kalmıştı Turgut. Sorsam mı? Reşat Fuat'ın parti sekreteri olduğu da kesin demek. Bu öyle diyor. Kurcalasam mı biraz? Parti izin bekler mi? Ne halt eder beklemeyip de dedi Refik daha kışkırtmasına kalmadan. Komintern karar almış. Karşı mı çıkacaklar? Desantralizasyon kararı. Canı sıkılmış gibi boş ver bunları dedi. Bilinen şeyler. Var mısın taş kaydırmaya benimle? Eğilip taşı fırlatacağı sırada durdu. Kıyıya yakın bir yerde martı dalış yapıp bir balık aldı denizden. Gördün mü dedi ne güzel. Güldü Turgut. Bir de balığa sor dedi. Taşı denize savurup sekmesini seyrederken Onu balık düşünsün oğlum dedi. Martı olacaksın bu dünyada. Balık oldun mu boku yedin. Ses çıkarmadı. Eğilip aldığı yassı bir taşı isteksizce fırlattı Turgut. 3 kez sekti taş, battı. Refik 4-5 kez kaydırıyordu. Kaptırmıştı kendini. Yerlerden yassı taşlar buluyor, istekle atıp kaydırıyor, sessizce seyrediyordu. Ne dese, nasıl girseydi yeniden bir türlü bulamıyordu Turgut. En çok da o son dediği sözcüğe takılmıştı. De neydi? Tam almamıştı da kulağı. Desantasyon. Sorsam hiç söylemez belki de. Geçen yıl gene böyle bir şey geçmişti aralarında. Neydi? Gene partiyle ilgili. Sorunca o ki duymadın, hiç duyma daha iyi deyip kesip atmıştı. Allah kahretsin. Kimseye doğru dürüst bir şey söylemiyor ki. Daha ne söylesin? Bu yıl bitiyor senin değil mi? Bilmiyorum dedi Turgut. Daha tez var. Evlenecek misiniz o kızla? Hangi kızla? Düşünme payı kazanmak içindi sorması. Daha düşünmedin demek. Necla'yı diyorsun dedi. Yok öyle bir şey. Niye? Akıllı kızmış diyorlar. Babası da varlıklı, kalantormuş. Ne diyor bu oğlan? Alay mı ediyor gibi baktı Refik'e. Yo, tas tamam öyle diyor. Sınava çekiyor belki de beni aklınca. Bana ne babasından dedi. Bokun biri ailesi, dediğin gibi. Bir duralayıp ekledi. Daha askerlik var. Ne olacağımız belli değil. Bir de evlenmek. Eğilip uzaklara savurdu elindeki taşı. Senin bir kız vardı dedi. Lamia'ydı değil mi? Ha, Lamia'ydı. Alaylı bir rengi vardı sesinin. Elindeki taşları oyundan bıkmış gibi kumsala attı. İyi kız Lamia dedi ağır ağır yürürken. Ama bizim gibi çulsuzun biri o garipti. Evde kalmış iki ablası var. Lamia öğretmen olunca aileyi kalkındıracaklar. Aynı acılıkla güldü. Kumları ayağı ile sinirli sinirli eşeleyerek yürürken namussuz para dedi. Onsuz hiçbir şey olmuyor. Sessizliğe batıp kaldılar birden. Turgut'un ne konuşmak geliyordu içinden ne bir şey sormak. Martı çığlıkları bastırdı. Motor patpatları, gemi sesleri. Tek tük sözcükler dışında Refik de konuşmadı bir daha. Yanlış mıydı Refik'in dedikleri? Doğru olduğu için mi tatsızdı yoksa? Refik de mutlu değildi söylediklerinden belli ki. Ölçüleri değişmiş bunun. Hep mi böyleydi? Bir küçük tutuklama. Annesinin kanserden gitmesi mi? Yok, bu daha derindi. Karışık sokak aralarından sessizce yürüyüp çarşı kapıya çıktıklarında ayrıldı Refik. Ankara'ya gelirsen uğra bana dedi. Haberde olacağım. Olur dedi Turgut. Biz de fakültedeyiz işte. Dudaklarında solup kalmış bir gülümsemeyle çemberli taşa doğru uzaklaşan Refik'in ardından baktı bir süre. Döndü, Beyazıt'a doğru yürümeye başladı ayaklarını sürter gibi, isteksizce. Güneş gitmiş, soğuk basmıştı. Pardesosunun yakalarını kaldırıp sağa sola bakındı. Ne gideceğim fakülteye bu saatten sonra? 4'e geliyor. Necla'ya mı gitsem? Varlıklıymış babası. Yalan mı? O babasının ben... Yavaş yavaş sağlığa dönüşle yaşanan mutluluğun tadına varamıyordu Necla. Yitirdiği bir şeylerin ağırlığını taşıyordu içinde. Ne yitirdim? Bir daha dönmemek üzere sağlığım mı gitti yoksa? Aslında ne yitirdiğini biliyor ne de yitirilmiş bir şeylere özlem duyuyordu. Azalıp eksilenin bıraktığı bir boşluk da yoktu içinde. Bir dolgunluk vardı tersine. Günden güne büyüyüp içini kaplayan sızılı bir dolgunluk. Annesinin hastalığı boyunca gösterdiği aşırı düşkünlük de az bunaltıcı olmamıştı. Oldum bittim sıkıcıdır bu kadın. Ne severmiş beni? Bilmiyor muydun? Bu kadarını bilmiyordum ne yalan söyleyeyim. Anne olunca öğrenirsin. Batsın anneliği. Anne filan olacağım yok benim. İnsanlar birbirinden tatsız, sıkıcı. Çocuklar da ayrı bela olmalı. Çocukları severdim ben oysa. Annemi sevmez miydim? Babamı da severdim. En tatsızı da o aslında. Annem zavallı. Bana sarılışı da ondan besbelli. Ne çok şeyi açıklıyordu o sabahki konuşmaları. Eşref Bey'in Ankara'ya gideceği sabah tuvaletten dönerken bir rastlantıyla aralık yatak odaları kapısında kulağına çarpan çatışmalarını düşündükçe annesine duyduğu acıma kızgınlığa dönüşüyordu. Annesiyle babasının kavgalarını ne görmüş ne de duymuştu daha önce. Çok küçükken ufak tefek hırlaşmalar olurdu gibi kalmıştı aklında bazı. Yatak odaları hep kapalıydı, dışarıya giz sızdırmazlardı. Annesinin birkaç kez gözleri şiş şiş odadan çıktığını çok uzak bir düş gibi anımsıyordu. Erken yaşta yatılı okula gitmesi ev içinde dönenler ilgisini kesmişti. Umursamıyordu da. Babası, annesi, ona gerekli gereksiz para veren, istediğini istemediğini alan, biraz uzandaki en yakınlarıydı. Babasına düşkün denirdi eskilerde. Eşref Bey için de övünç konusuydu bu. Daha dünyayı bilmediğim günler. İlk soğuduklarım da onlar oldu gibi. Olup bitenleri kavramaya başlayınca kafama ilk çarpan, ülkeyi elinde tutan şebekenin ortaklarından babam da ona sersemce bir bağlılıkla karılık eden annem oldu demek. Kimileri yakınlarını en son görürmüş gözü açılsa da. Sevdiklerini uzun süre toz kondurmak istemezmiş. Bilincin epey gelişmesi gerekirmiş oraya varması için. Çevreme bağlayıcı, tutucu böylesi bir sevgi oluşmamış içimde benim. Neyi? Niye saklayayım? Kuşkusuz etkisi var onun da. Gözümün böyle doğrudan çevreye açılmasında. Ama ben de bekliyormuşum demek. Turgut'un bir iki sözüyle olacak şey mi bu? Bir iki sözle değil, bir içten yakınlaşmayla. Eski bağlarından bu kopardı seni. Ne yakınlaştık ya, neyi, neden yitirdiğinin tam bilincine varma çabasındaydı artık sağlığına kavuştukça. İle geçirmek istemiyordu yitirdiklerini, istemeyecekti de. Turgut'a duyduğu yakınlığa karşı çıkmakla, olup biteni yatsımakla başlamıştı denemeyi. Duymuyor muydu gerçekten? Ta içinde kıpır kıpır dolanan şeylere çiğnenmiş onuruyla öyle düşmanca bakıyordu ki, varlığından söz etmek yoksamaktan çok daha ağır, çok daha güçtü. Yüzü kızarıyordu. Sağlığını yitirdiği günlerde Turgut'a tutkusuyla nelere katlandığını anımsadıkça, ya o ağlamaklı bakışlarım, sersem ben, evlenmeyi bile kurdum. Şimdi kurmuyor musun? Kesinlikle kurmuyordu. Hiç değilse bu konuda ikircikli olmamasından mutluydu. Evlenmek, işte böyle bir eve tıkılmak, yemek pişirip çocuk doğurmak, erkeğini beklemek, bir süre sonra da sevişmenin tadını tuzunu yitirmek olmalı. Tadı tuzu mu var ki sevişmenin? Kimi sıra kendini, kimi başkasını aldatmak sevişme dedikleri. Sağlıksız, aşırı duyarlılık bir bakıma da. Niye böyle düşünüyorum? Belki de kendimi aldatıyorum. Tam sağlığıma kavuşmadım daha. Duyup düşündüklerim de bir terslik olacak. Babamın o küçültücü sözlerini annemin ürkek tepkisiyle örselendim de ondan mı? Saçma. Her şeyi asıl şimdi yerli yerine koyabiliyorum. Ne biçim kadın? Gören bir şey sanır. Saçı, başı, giyimi, kuşamı. Sırasında iyi kötü bir iki söz edebilmesi. Sonra kes sırıltıyı deyince adam susacak. Hele önceki diretme çabası. Ben mi? Ben mi sokuyorum burnumu senin işlerine deyişi titrek ağlamaklı sesiyle? Sersem burnunu benim işlerime sokma diye hırlamış adam. Bir de terzi kadın var. Kulağıma çarptıydı bir ara. Kim dediydi? Nasıl götürmüşler bu evliliği bunca yıl? Nasıl götürüyorlar? Anneme sorsam mı bu terzi kadın işini? Sana ne? O da sana sormaya kalkarsa, kalksın umurumdaydı. Sorsun, anlatırım her şeyi. Anlatır mısın? Çekinmem yani, anlatırım istersem. Nesini anlatacağım? Anlayacak kafa mı var bu kadında? Hem neyin var anlatacak? Turgut'u mu anlatacağım? Öncekileri. Ne vardı ki Turgut'tan önce? Bir Turgut mu var? O da yok şimdi. İnanmıyorsun ama, gerçekten yok. O da öğrenecek bunu. Hem de öyle öğrenecek ki o baldırı çıplak beynini budala bir daha unutmamacasına. Ne yaman devrimci olmuşsun sen. Babana hırsız de, sonra onun malına mülküne yaslanıp baldırı çıplak de ona da. Ondan duymuştum ilk. Kendine o yakıştırmıştı bu sözcüğü. O böyle mi söyledi? Söylemedi. Alaylı övünür gibi daha çok. Aman bunlar mı devrimci? Diyorum ya bunların beyinleri baldırı çıplak. Bırak onları da biraz kendine bak sen. Doğru, kendime bakmam gerek. Bu günlerce süren ateş sinirlerimi de yedi bitirdi. Elinde bir bardak sütle kadın geldi işte. Pencere önündeki koltukta arkası dönük oturan Necla'ya çekinir gibi yaklaştı Mükerrem Hanım. Süt bardağını komodinin üstüne koydu. Bir şey bekliyormuş gibi suskun kaldı bir süre. Sonra aynı çekingenlikle "Bir konuyu konuşmak istiyorum seninle Necla'cığım" dedi. "Yorgun değilsen." Böyle giriş yaptığına göre önemli olmalıydı. Pencere önündeki öteki koltuğa oturdu. Beceriksiz bir gülümsemeyle baktı Necla'ya. İsteksizce gülümsedi Necla'da. Niye yorgun olayım dedi. Ateşim de yok artık. Acılaşır gibi olmuştu Mükerrem Hanım'ın bakışları. Bin şükürler bugünleri gösteren Allah'ıma dedi mırıldanır gibi. Tepkisiz öylece bakıyordu Necla. Gevelemese de başlasa artık. Gene bir duraladı Mükerrem Hanım. Derece koydun mu dedi. 4 oldu. Başını salladı Necla. Koltuğunun altındaki dereceyi çıkarıp baktı. 36.6. Yok ateşim dedi. Düştü işte. Uzanıp aldı dereceyi Mükerrem Hanım. Cama yaklaştırıp baktı. Döndü sevinçle. Terli filan değildi kolun değil mi dedi. Değildi. İyiyim. Atlattık. Mükerrem Hanım elindeki dereceyi yandaki komodine bıraktı. Bir süre sevgiyle baktı kızına. Bu Frank doktor değil Lokman hekim vallahi. Bugün yarın düşecek diyordu. Telefon edeceğim. İyi edersin dedi Necla. Kızgın bir evecenlikle. Konuşacağız diyordun. Durgunlaşır gibi oldu Mükerrem Hanım. Nasıl başlayacağını mı düşünüyor? Frank değil doktor. Sayesinde yaşıyorum adamın. Paranın sayesinde yaşıyorsun. Bunların parasının. Varlıklı bir soydan olmasan hapı yuttundu. Ne çok insan pisi pisin ölüp gidiyor. Bizim ayrıcalığımız var. Kapı mı çalındı? Turgut'muş. Gelemez. Gelmesin dahem. Uzattın Mükerrem Hanım. Tedirginlikle kımıldadı. Uzanmış ayaklarını koltuğun altına çekti yavaşça. Amma güç görev yüklenmiş bu. Bak Necla'cığım. Ben senin annen olarak görev saydım duyurmayı. Duralayıp toparlanmaya çalıştı. Amma meraklandırdı kadın. Dedikodulardan açarsa görev saymış duyurmayı. Aklına bir şey gelmesin dedi Mükerrem Hanım çekingen bir sesle. Karar vermek sana düşer doğal ki. Biz sadece... Hanife girip de Turgut Bey'in geldiğini söyleyince bir yükten kurtulmuş gibi oldu Mükerrem Hanım. Nedenini kendi de bilmeden sevinmişti sanki. Necla'ya baktı. Alayım mı buraya dedi. Necla doğruldu yavaşça. Hayır, ben çıkacağım dedi. Turgut'un gelmesine duyduğu sevinci saklayamıyordu ya, annesinin bir iki söz uyandırdığı merak öyle bir ağır basmış ki yenemedi. Siz tamamlayın dedi. Hanife alsın içeriye Turgut'u. Mükerrem Hanım bir duraladı, toparlandı hemen. Yok dedi, öyle bir iki söz de olmaz. Konuşuruz nasıl olsa. Kalktı, beklemeden çıktı odadan. Hay Allah, ne söyleyecekti bu? İsteklim çıkmış olmasın, ağzı onu okşuyor gibi, güldü. Hiç isteklisi çıkmamıştı bugüne dek. Annemin de böyle konuştuğunu anımsamıyorum. Yağlı kısmetse kaçırmamalı. Görsün o baldırı çıplak da. Şakayla kullandığı sözcükler birden acılaştı içinde. İsteklim çıktı. Bu baldırı çıplağı bırakıp ona varacağım. Oynadığı acılı gülünç oyunla yatsımaya çalıştığı sırnaşık mutsuzluk yeniden canlanıp karşısına dikini vermişti. Ters düştüm gene. Gözlerim mi dolacak? Saçma. Geçti onlar. Bu pis hastalık bazı şeyleri temizlemeye yaradı hiç değilse. Kalkıp aynaya yaklaştı. Saçlarını düzeltti eliyle. Bir süre yüzüne, halkalanmış gözlerine baktı. Çok mu değişmişim? Neysem oyum işte. Yo, çok değiştiğimi biliyorum ben. Sanıyorsun. Annem yüzüme renk gelmiş diyordu bu sabah. Günlerdir uğramadı. Turgut nasıl bulacak bakalım. Giysilerini değiştirip odadan çıkarken gözü komodin üstündeki süte ilişti. Alıp istekli içti. İyiyiz, yırttık kefeni. Salona girdiğinde annesiyle Turgut oturmuşlar, karşılıklı susuyorlardı. Bitmiş sözleri. Necla'yı görünce gülümseyerek ayağa kalktı Turgut. Uzattığı eli bir anda sıcak, sımsıkı kavramıştı Necla'nın ince kemikli parmaklarını. Ne katı eli varmış bunun. Hastalıktan bu yana ilk kez ayakta görüyordu Necla'yı. Sevindim dedi aynı sıcak gülümsemeyle. Atlatmışsın. Bilmeyen hasta demez. Öyle dedi Necla. İyiyim. Atlattık. Hoş geldin. Sen nasılsın? Düşünecek bir yanlışı ivedi önlemek çabasıyla Mükerrem Hanım kesti hemen. Yo dedi. Tam atlatmış değil daha. Şükür bugünlere. En az 4 ay dinlenmesi gerekir diyor Frank. Ters ters bakan Necla'dan çekinmiş gibi bıraktı sözü. Annesinin dediklerini duymamıştı sanki. Haftaya bir uğrayayım diyorum fakülteye dedi Necla. Öyle göreceğim geldi ki. Mükerrem Hanım bir şeyler demek isteğiyle kımıldadı. Göze alamamıştı. Umarsızlıkla kalktı hemen. Çay içersiniz değil mi dedi. Yanıt beklemeden çıktı salondan. Annesinin ardından soğuk bakan Necla'yı görünce gülümsedi Turgut. Şimdi de dönmüş ona bakıyordu aynı soğuk bakışla. Yalnız gözleri değil, bakışları da karaydı. Hem de kapkara. Düşmansı bakıyor bu kız bana. Bir an kaldılar öyle. Tedirginleşmişti Turgut. Necla kalktı birden. Sen orada rahat değilsin dedi. Şöyle geçelim. Burası daha aydınlık. Pencereye yakın koltuğu göstermişti Turgut'a. Karşısındaki basık koltuğa yerleşti kendisi de. Hemen arkasında büyük kanepe görünüyordu. Daha önce seviştikleri kanepe. Bilerek mi yaptı bunu? Bilerek yaptım. Hem de nasıl? Bir ışık oyunu muydu pencere önündeki yüz değişimi? Gülümsemiş miydi yoksa? Turgut'un düştüğü gerilimin ayrımına varmış da gevşetme gereği duymuş gibiydi. Gülümsedi gerçekten de. Sırtını yavaşça dayadı basık koltuğa. Ne haber dedi? Neler oluyor dışarılarda? Ölmedik işte.